Kardeşler, bu konferansın ikinci mesajına gelelim. Ve genel konunun sizinle tekrar paylaşmak istiyorum. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve genel konunun Nuh, Daniel ve Eyüp, Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için yaşam yolunda garip gelin bir hayatı yaşama örnekleri. Geçen bölümde olmasaydın ya da orada olsan bile bu prensibi benimsememiz gerekiyor. Geçen mesaj ana hatlarında şunu de, 66 kitaptan oluşan kısa kitabın yalnızca tek bir şey için olduğunu ortaya koyuyor. Ruh aracıyla Mesih'i yaşayabileceğimiz ve Mesih'i ifade edebileceğimiz için Mesih'teki Tanrı'nın yaşamamız, doğmamız ve her şeyimiz olduğu için kendini içimize dayatmasıdır. Sonra hayatınızı yöneten ülke bu olmalıdır. Hayatınız yöneten ülke bu olmalıdır. Bunu seviyorum. Sadece biraz bu kitaptan okumak istiyorum. İdiyalara Eğitim adlı ikinci kitabı. Tanrı'nın geri kazanmasının görümü. Kitabın en son kısmında. Bunun okumanızı tavsiye ediyorum. Sadece biraz okuyacağım. Bunun tekrar okuduğumda kardeşliğinin bunun gelecek için bizimle bırakmasına çok minnettarım. İşte söylediği şu ki, tüm kısa kitap üçlü birlik Tanrı'nın kutlanmış haklarına sevkleri olarak işlemesinin ilkesine göre yazmıştı. Bu ilkenin uygulaması ve yeni anlaşmanın herhangi bölümünü yorumlamak için sınırsızdı. Daha sonra herhangi bir bölümü kullanarak mesajınız büyük ölçüde zenginleştirecek ve hizmetiniz farklı olacaktı. İçinizde her ne konuşanız, öğretirseniz ve vaaz verirseniz yöneten içsel bir ülke olacaktı. Benim yüküm buydu. Sonra bunun sadece bir kitabın yaşamla çalışmasının satırlarını okumak, mesajımızın bazen noktaları veya başlıkları almak işe yaramamasını söylüyor. Böyle bir ülkeyle oluşturmadınız ve bu ülke size bir versiyon haline gelmedi. Kutsal kitabı okuyacak gözlere ve onun anlayacak sinne sahip olabilirsiniz. Ancak onun açacak anahtara sahip değilsiniz. Anahtara ihtiyacın var. Şimdi buradan devam etmeme izin verin. Kardeşimiz bunu söylüyor. O de ki bazı insana bugün gerekli olmadığını soruyor. Gelip beni dinliyorlar çünkü hep aynı şeyi vaiz ediyor ve öğretiyorum. Bu ifadeye aynen katılıyorum. Bunu dinle. Hizmet ettiğim şey her zaman ve her zaman ifadesi tırnak işareti içinde. Hizmet eğitim şey her zaman American Beef Tea'di. Bu sıratı birçok yönden benim tarafımdan pişiriyor ve servis ediliyor. Bazen beefsteak tazında, bazen hamburger tazında. Ve bazen bu sıratı Çin uzulu pilavla servis ediyorum. Sunduğum şey sığır eti. Sığır eti benim anlatırım ve sığır etinden başka hiçbir şeyim yok. Ya tırnak işareti içinde bu sır eti nedir? Süreci geçmiş üçlü birlik tanındı. İşte biftik budu. Bazı Çinli aşçılar belirli şeyleri pişmek için yemi farklı yola sahip olduklarını övünüyor. Rabbin rahmeti sayesinde benim sır pişmek için yüzlerce yollara sahip olduğum için bu aşçılar övünebilirim. Çünkü ben 2000'den fazla mesaj vaaz ettim. Her mesaj aynı şeyi farklı bir yolla pişmekti. Yani üçlü birlik Tanrı'nın hakların içine işlemesidir. Sonra dedi ki bu anahtarıdır. Anahtarınız varsa sonunda kutsal kitabın her sayfasının aynen olduğunu söyleyeceksiniz. Devam ediyor ve ben de bununla bitireceğim. Üçlü birliği Tanrı'nın asıl özü olduğunu görmek için bu vizyonu temel ülkeye ihtiyacınız vardı. Ve sunduğumuz her mesajın özü olmalıdır. Yalnızca bu, Tanrı'nın amacına hizmet etti. Yalnızca bu bizi yoldan saptırmaktan algılıyorlar veya sadece bu bizi bugünden sonsuza kadar birliğimizde tutabilir. Bu gerçekten dikkat edilen bir ifade. Rab'be şükret. Rab'in işi için arzu ettiğim yaptıklarımız budu. Her zaman bu anahtarı konamak, bu ülkeye konamak ve bu ülkeyle yaşama istiyoruz. Niye bu mesajı bu şekilde tanıtıyorum? Bunu tekrar uygulamak istiyorum ki sahip olduğumuz Nuh, Daniel ve Eyüp ve yine niye bu üç kişi olduğu için merak edebilirsiniz. Nasıl Eyüp, Nuh ve Daniel ile aynı kategoriye konulmalıdır. İlk mesajında belirttiğim gibi burada Tanrı'nın bütün yargıları gelişenin üzerinde getirmektedir. Tanrı bunu söyledi ve söylediklerinde Nuh, Daniel ve Eyüp halinde geldi. Bu Ezekiel 14:14 ve 20 içinde. Rab bu sözü Ezekiel 14:14 aracıyla söyledi. Nuh, Daniel, Eyüp orada yani Yeruşalim'de olsalar bile doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. 14 ayet tekrar okuyayım. Su, üç adam, Nuh, Daniel ve Eyüp orada olsalar bile doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. Egemen Rab söyle diyor. Sonra 20. ayet, varim hakkı için diyor Egemen Rab, Nuh, Daniel ve Eyüp orada olsa bile ne oğullarını ne de kızlarını kurtarabilirler. Doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. İlk mesajında duyduk ve bu bize güncel olmak istiyorum. Yani Nuh, Daniel ve Eyüp'ün hayatları Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için üçlü birliği Tanrı'nın kendisinin seçilmiş hakları içine dayatını gösterir. Bu ilk mesajında ikinci Roma numaralı noktadadır. Nokta A, Nutan onun inşası için Azuzu ve Brandaki ve onun anlaşmasının sözünün tutmasının için onun ebede sadık katındaki Baba Tanrı'ya görüyoruz. Bunun yaratışını görebiliriz. Nokta B, Daniel'den o Mesih'i Tanrı'nın hareketini merkezi ve evrenseliği olarak ve onu ikinci gelişinde insan oğlu olarak görüyoruz. Bu ayetle Daniel kitabından geldi. Bunun göstermem gerekir. Nokta Z diyor. Eyüp'ten Tanrı'nın yüründe saklı olan geçeleştirmek üzere dönüştürmek işindeki ruh Tanrı'yı görüyoruz. Eyüp 10:13 hayretlen Tanrı'nın yüründe saklı olan nedir? Bu Tanrı'nın toplu ifadesi için tanrılık açısından değil ancak yaşam, dua ve görüşü açısından Tanrı olmak için Tanrı'ya kazanabileceğimizdir. Bu üç adıma yani Nuh, Daniel ve Eyüp'e baktığımızda bu üç İzmin neden bir arada olduğunu yorumlayarak anahtar ve yönetim ilkesine sahibiz. Eğer baskıları hizmetin kitabında baktığımızda Nutan Baba Tanrı, Daniel'den Oğlu Tanrı ve Eyüp'ten Ruh Tanrı'ya görmek için bu çok belirgindi. Bunların hepsi Tanrı'nın tasarısını yerine getirmek üzere üçlü bir Tanrı'nın varlığımızın için kendinin dayanması içindi. Şimdi tekrar genel konu şudu. Nuh, Daniel ve Eyüp Tanrı'nın tasarısının yerine getirmek için yaşam yolunda garip gelen bir hayatı yaşama örnekleri. Ben ilk mesaj için bir şeye daha vurgulamak isterim. Sonra anlata gelelim. O, Rab İsa'nın sadece imkansız davaları kabul etmesidir. Eğer davanızı imkansız gibi hissediyorsanız, sen Rab İsa'nın hastası olabilirsiniz. O bizim doktorumuzdur. İmkansız olmayan davaları kabul etmez. Bir doktor kliniğe üzerine bir tabela koyup deniliyor, sadece imkansız vakaları kabul edilir. Bunu düşünebiliyor musunuz? Onun çok iş olmayacaktı. Ama Luka 18'e bu zengin genç adama bakarsanız Rabbe gidip nasıl sonsuz yaşama kavuşma için ne yapamalıyım diye sordu. Rab buyrukları yerine getirmen gerektiğini söyledi. Onlara 5 emir söyledi. Ve bu genç adam bunları gençliğimden sakladım. Rab ona Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmesini söyledi. Ve buyruklarının 5'inden söz etti. Genç adam dedi bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum. Sonra İsa bunu duyunca ona hala bir eksiğin var dedi. Başka bir deyişle tüm bunların kendi çabanıza göre yapıyorsunuz ama yine de bir şey eksikti. Bir şey var. Kardeşler, Hristiyan yaşamının sürdürmek için kendi çabamızla yaşıyorsak her zaman onlara üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey olacaktı. Rab ona bunu söylemek nedeni şu, bu genç adamın davasının da son derece umutsuz ve tamamen çaresiz olduğunu anlayacaktı. Böyle gitti, o ayrıldı, kalması gerek ki ama o yapmadı. Gitti, sonra Rab, nitekim devenin iğneye denediğinden geçmesi, senkinin Tanrı'nın egemenliğine girmesinden daha kolaydı, dedi. Öğrenciler Rab'be, öyleyse kim kurtarabilir, dedi. Sonra Luka 18:27 ayetinde Rab insana için imkansız olan Tanrı için mümkündür dedi. Kardeşler davamız imkansız ama Rab'e şükret bizim için galip gelen yani galip gelen gelinin olmak imkansız gibi görünebilir. Ama bu kesinlikle Tanrı için mümkündür. Şimdi ilginç ki Luka 19:20'ye bakın. Orada vergi görevlilerinin başı olan Sakay adında zengin bir adam vardı. Söylendi. O zengindi. O Luka 18'deki bu genç adam gibi zengindi. Ancak Rab Luka 19'da bunun Tanrı için mümkün olduğunu gösteriyor. İnsana için imkansız olan Tanrı için mümkündü. Bu yüzden bir Hristiyan veya bir galip gelin olmak sadece zor değil. Bu imkansızdır. Sadece süreç geçmiş ve tamamlanmış üçlü birlik Tanrı'nın her şeyi kapsayan ruh olarak içimizde yaşamazlara bir Hristiyan ve bir galip gelen olabiliriz. Biz sürekli bu hatırlamamız gerekir. Ruhumuzda araştırma yaparak ruhumuzda her şeyi kapsayan ruha süreç geçmiş ve tamamlanmış üçlü birliklerin olarak iletişime geçmeliyiz. O Efre'deki tek ve eşsiz galip gelen olandı. Peki şimdi bu mesaj Nuh'a iletelim. Konum budu. Nuh, çağı değiştirebilecek yaşama ve çalışma. Sahip olma istediğimiz şey budu. Biz çağı değiştirebilecek bir yaşama sahip istiyoruz ve çağı değiştirebilecek bir çalışmaya sahip istiyoruz. Şimdi kitaptan bir alıntı yapmaktan hoşlanıyorum. Bana o oldukça harika. Size şunu söyleyeyim. Yaşamamız bizim işimiz ve işimiz bizim hareketimizdir. İşimiz bizim yaşamımız ve hareketimiz varlığımızdır. Bu iki ifadenin gösterdiği şey, hizmetimizde en önemli şeyin bizim kişiliğimiz olduğudur. Yaşamamız bizim çalışmamız olmalı. Çalışmamız yaşamamız olmalı. Ve hareketlerimiz varlığımız olmalı. Rab İsa için yolu bu oldu. Elçi Pafros için de böyleydi. Şimdi burada yaratılış ve ribanın neden Nuh'la ilgili bazı ayetlerimiz var. Ben yaratılış 6'dan birkaç ayetleri okumak istiyorum. Rab baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanın yaptığına pişman oldu. Yüreği sızladı. Yaratım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım dedi. Çünkü onlara yaratılma pişman oldum. Sonra 8. ayet kutsal kitapta en güçlü ayetlerden biridir. Buna başlayarak Ama Nuh son mesajında paylaştığım dipte ifadesi var. Her şeyin en dipte olduğunda Tanrı'nın gözünde veya bizim gözümüzde her zaman ama vardı. Ama Nuh, Rabbin gözünde lütuf buydu. Şimdi İbranice çevremiz doğru bir şekilde iyilik kelimesini kullanıyordu. Ancak kardeşimiz bunun lütuf olarak da tercüme edebileceğini belirtti. Yani anlaşılmada iyilik lütfutu. Öyleyse bu şekilde söyleyeceğiz. Ama Nuh Rabbin gözünde lütuf budur. Şimdi İbranice 11:7 sadece 5 ve 6 ayetten söz edelim. Ayet 5 ve 6 belirtilen Hanok Nuh'tan önceki bir adamdı. Bunu söylüyor. Hanok yukarı aldırmadan önce Tanrı'yla birlikte 300 yıldı yürüdü. Onun Tanrı'yla hoşnut eden biri olduğuna tanırlık edildi. Biz de dua etmeliyiz. Ya Rab seninle olmaya gitmeden önce, sen dönemeden önce ben de Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğumu elde etmek istiyorum. Sonra ayet 6 söylemeye devam ediyor. İman olmadan Tanrı'ya hoşnut etmek olanaksızdı. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna veya kendisinin arayanları ödüllendireceğine iman etmeli. Biz geçmişte kitabı gördüğümüzde imanın muhteşem tanımın gibi iman bizdeydi. Tanrı'nın olduğuna inanmaktı. Tanrı'nın her şeyde eşsiz olandı. Biz hiçbir şeyiz. Tanrı'nın harika olduğuna inanıyoruz. Her neyse bunda o kadarına söyleyeceğim. Romanların Crystallization çalışma kitabına bakabilirsiniz. Bundan bahseden imanla ilgili bir dizi mesaj var. Tamam, daha sonra ayet 7 Nuh'la devam ediyor. Hanok sonra Nuh bulundu. İman sayesinde Nuh bunu söyle. Nuh 11. bölümdeki bahseden bir takım kişilerin biriydi. Her şeyi imana yani kendileri değil, Tanrı'nın olduğuna inanarak yaptılar. Tanrı'nın her şey olduğuna ve bizim hiçbir şey olduğumuza inanmaktadır. Böylece Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı'nın tarafından uyarınınca Tanrı'nın kokusuyla ve ev hakkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğu mirasçısı oldu. Şimdi birinci noktaya gelelim. Birinci nokta bizlere Nuh'un çağı değiştirilecek hayatını anlatacağım. Nokta 2, çağı değiştirecek Nuh'un çalışmaları göreceğiz. Birinci nokta, Nuh'un hayatı çağı değiştiren bir hayatı. Bizde de Filipililer 1:19 ile 21 var. Bu ayetleri seviyorum. Pavlos diyor, bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum. Bu Pavlos için bunun kurtuluş getireceği. Bunun neydi? Bunun kelimesi onun hepsinden söz etti. Şimdi olduğumuz durum ve ortam bu olur. Bunun kurtuluş bana getireceğini biliyorum. Şimdi Nuh'u göreceğiz. Nuh'un üzerinde kurtuluşla ilgili konuşacağımız büyük bir şey vardı. Ama burada Filipililer 1:19'daki kurtuluş, Mesih'i yaşamak ve büyütmek için sürdürülmek ve güçlendirilmekti. Yine bu ayetlere göre bu İsa Mesih'in ruhu yardımıyla doldurularak gerçekleşti. Şimdi bunun altında av noktası şunu söylemeye devam ediyor. Tanrı Noah onun yaşadığı yozlaşmış çağın gerçek durumunu gösterdi. Artık bununla ilgili birkaç ayet okudum. Tanrı bu yozlaşmış durum hakkında kendi değerlendirmesini yaptı. Bu Noah geçti veya Matta 24 Rabbin gelişinden hemen önceki günleri Nuh'un günleri gibi olacağını söylüyor. Bu yüzden 2. Timoteos 3'te çok önemli. Bunun son günlerde söylüyor. Ve bence hepimiz kutsal yazılarda gördüklerimize göre yaşadığımız günleri son günler olduğunu hissetmeliyiz. Son günlerde hakkında sadece birkaç şeyden bahsedeceğim. İnsanlar Tanrı'yı seven yerine kendini seven, para düşkünü, eğlenceyi seven olacaktı. Kardeşler, kilise bozulmuş halinde olmakta veya kilise Mesih'in zaferini göstermekte neyi sevdiklerimize bağlı. Şimdi 2. Timoteos 3, 1 ile 5'teki bu ayetle inanmayanlardan bahsetmiyor. Ona Rabbin bedeninde inananların son günlerdeki durumundan bahsediyoruz. Şimdi kardeşler, dua etmeliyiz. Rabbim, beni kendimi sevmekten kurtar. Bunun yerine kendimizi inkar edip Mesih'i kişiliğimiz olarak kabul etmeli ve onun sevgilisi olmalıyız. Dua etmeliyiz. Rab, beni para düşkünün olmaktan kurtar. Para düşkünü olmak için çok paraya sahip olmanıza gerek yok. Ama dua etmeliyiz. Rab, para düşkünü olmaktan kurtar beni. Şunu söyleyebilirim. Gerçek paramız kim? Gerçek sevtimiz kim? Gerçek zenginliklerimiz kim? Hepsi Mesih kendisidir. Sonra insan eğlenceyi seven olacak diye biz dua etmeliyiz. Rab, dünya ve eğlenceyi seven olmaktan beni kurtar. Kardeşler, gerçek sevgimiz kim? Gerçek keyfimiz kim? Gerçek eğlencemiz kim? O Mesih'te somutlaştırmış ve ruh olarak gerçekleştirmiş Tanrı'nın kendisi. Bu nedenle Mezmur 36:8-9'da bakırsanız Tanrı'nın bizi sevgilerinin ilmağından içeriğini söyle. Bu yüzden o bizim için sevgi ve bu ayetlere göre bu son günlerde Tanrı'ya sevgi olmak istiyoruz. Şimdi nokta B'ye gelelim. Bu ayeti tekrarla. Bu çok önemli. Ama Rabbin gözünde bir lütuf buldu. Yine de bu yaratılışta en büyük ayetlerden biri. Kardeşler, bu nedenle her gün itaatimiz değil, Rabbi itaat yaşamamız olarak kabul etmemiz gerekiyor. Rab bizim itaat yaşamımızdır. Filipililer 2 bölümüne bakın. Rab çamı üzerinde ölüme bile boyun eğdi. Böyle boyun eğmek ruhumuzdaki her şeyi kapsayan birleşik ruhta bulunur. Öyleyse İbranine 4:16 söylediği gibi Rabbin boyun eğmesini kabul edip her gün lütuf tatlına cesaretle yaklaşamalıyız. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Kardeşler, lütuf tatlına yaklaşalım. Aslında lütuf tatlına Rabbin kendisidir. Biz Rabbi her gün varlığımızın merkezinde tatlına çıkmatmalıyız. Rab sana bugün varlığımın merkezinin ilk yerine veriyorum. Sana varlığım ilk yerine veriyorum. Sana hayatımın ilk yerine veriyorum. Hizmetinde ilk yeri sana veriyorum. Bunu yaptığımızda lütuf bizde tatlı çıkartılmış haline gelir. Öyleyse Romanina 5:21 lütfun egemenlik sürdüğünü söyle. Sevkimiz için ruh olarak Tanrı'nın vermesi olan lütuf varlığımızda egemenlik ve hüküm süre. İstediğimiz olması da bu. Şimdi şeytanın duruma zarar vermek için elinden gelenin en iyisini yaptığında her zaman burada Tanrı'nın gözünde lütuf bulan ve çağı değiştiren olduğunu söyle. Burada Daniel'den tüm ayetlere sahibiz. Ve bir sonraki mesajda Daniel'e ele alacağız. Ama önceki mesajda biraz Daniel ve Eyüp hakkında konuştuk. Biz geçen mesajda sadece Daniel ve Eyüp'ü tanımak için bir şıpşak gibi aldık. Biz birinci bölümden Daniel ve onun dostlarını gördük. Kral onları sağlıklı canlı hale getirebileceğini tahmin ederek kendi yemek yanı kralın sofrasını yemek istedi. Ama o yemek putlara sunuldu. Bu, Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayrıldığı yemekten yemeyi ve şaraptan içmeyi de istemediğini söyle. Bu yoldan kendini kirletmemek için Sara görevlerinin yöneticisine rica bulundu. Yani bu noktada bayramı okuyorsunuz. Daniel, üçlü birlik Tanrı'yla çok biriydi. Bu nedenle görevlilerinin yöneticisi Daniel sevgiyle, sevinceklikle davrandı. İlk mesajda yaptığım bu hayatı düzeltmek istiyorum. Daniel, lütfen bize 10 gün onlanak tanıyın, dedi. Geçen mesajda 7 gün dedim, aslında 10 gün. Daniel dedi ki, 10 gün içinde bize yemek ve içecek için sebze ve su verirsin. Durumumuzun gördüğünüze göre davranın. Bunun yaptığı 10 gün sonra Daniel ve dostları kralı yemeklerini yiyen öbür gecelerin hepsinden daha sadık, daha iyi beslenmiş görünüyordu. Yani bu oldukça harika. Her gün Mesih'i yememiz gerektiğini göstermeliyiz. Mesih'i yesek sağlıklı olacağız, canlı olacağız. Ben bile parlayacağımı söyleyebilirim. Parlıyor olacağız. Şimdi Daniel 9 yemi, 10 bölümün 11 ayet, 10. bölüm 19 ayetle de önce Melek Daniel, Daniel sen çok sevinen birisin. Sonra Daniel, ey çok sevinen adam, valimizden dua etmeliyiz. Ben bir melek haberci geldi. O melek haberci sadece Daniel Tanrı'nın kendisinden bir mesaj veriyordu. O Daniel, ey Daniel Tanrı'nın gözünde, bizim gözünde, yani melek gözünde, sen çok sevinen bir adamsın. Dua etmeliyiz. Rab, benim Tanrı'nın gözünde böyle bir adam ya. 1. Petrus 2:7 İman edene için değerlidir. Söyle. Bu Mesih'in kendisinin bizim değerimiz olduğu anlamına gelir. Filipinine 3:7-8 ayetlerde görebilirsiniz. Pavlos, her şeyi zara saydım dedi. Onun için geçmişte kazanç olan her şeyi zara ve saydı. Pavlos dedi ki, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zara sayıyorum. Sürütünü sayıyorum. Öyle ki Mesih'i kazanayım. Mesih'i kazanayım. Dolayısıyla Pavlos değer kavramında bir değişiklik yaptı. Hepimizin değer verdiğimiz şeyde bir değişikliğe ihtiyacı var. Pavlos'un en değerli saydığı şey Mesih'i kazanmasıdır. Veya biz de bunun en çok değer vermeliyiz. Mesih'i kazanmak istiyoruz. Mesih Tanrı'dı. Bu yüzden her gün bu toplantında daha fazla Tanrı'yı kazanmak istiyoruz. Mümkün olduğunca Tanrı'yı kazanmak istiyoruz. Biliyor musun? Bununla bitiriyorum. Yeremia 15:19'da Rab Yeremia diyor ki, değerli sözle söylesin, değerli kelimesinin vurguluyorum. Değerli diye sistem çıkarırsak Tanrı'nın ağzı olarak oluyoruz. Başka bir deyişle sözle hizmet ettiğimizde aslında hepimiz sözümüzle hizmet ediyoruz. Kendi payımıza, ölçümüze göre insanla ilgilenirken değerli olanın değersizden çıkarmamız gerekir. Sevgimiz için Mesih'te somutlaşmış ve ruh olarak geçirilmiş Tanrı'nın kendisinde başka her şey değersizdir. Evrendeki tek değerli mal Mesih'tir. Öyleyse her zaman değersizden değer olanın çıkarmalıyız. O zaman Tanrı'nın ağzı olacağız. Şimdi ikinci noktaya geçelim. Yaratılış kaydedinin temel amacı insanın düşününü göstermek değil. Tanrı'nın lütfünün düşmüş insanlar için ne kadar çok şey yapabileceğini göstermektir. Lütuf Tanrı'nın kendisidir. Yani Tanrı'nın huzuru. Kardeşler, bunu severim. Lütfu nedir? Lütfu Tanrı'nın kendisidir. Lütuf Tanrı'nın huzuru. Aslı unutamam ki kardeşliği birkaç kere küzüğe girdiği de o bu dua ediyordu. Rab huzurun hayatımızda veya çalışmamızda bize her şeyden önem. Tabii ki bu doğru. Tanrı'nın huzuruna sahipsek her şeyi sahibiz. Rab'bin huzurunu kaybedersek her şeyi kaybederiz. Çünkü bu noktanın da söylediği gibi lütuf Tanrı'nın kendisidir. Lütuf Tanrı'nın huzurudur. Pratik olarak konuşarak Tanrı'nın huzuru Tanrı'nın gülümsemesidir. Tanrı'nın gülümsemesine sahip olduğunuzda onun huzuruna sahipsiniz. Bu yüzden lütuf Tanrı'nın kendisidir. Lütuf her şeyimiz olmak için ve içimizde bizim aracımızla veya bizim için her şeyi yapmak için sevk aldığımız Tanrı'nın kendisidir. Tanrı'nın huzurudur. Lütuf Tanrı'nın bize yaşam kaynağımız, gücümüz ve her şeyimiz olmak için gelmesidir. Kardeşler, senin taşvik edecek. Burada sevdiğim bütün bu noktalar üzerinden sadece kısa dualar dua ettim. Uzun dua etmek zorunda değil. Sen diyebiliriz, Rab benim için bugün lütuf olmanı istiyorum. Bugün içimde aracımla ve benim için her şeyi yap ve bana yaşam kaynağım, gücüm ve her şeyim olarak gel. Sadece o kadar dua et. Rab bu duaya cevap verecektir. Şimdi Yuhanna 1:16 bize lütuf üzerine lütuf alan kişiler olmamız gerektiğini söylüyor. Bu bizim günlük hayatımız olmalı. Lütuf üzerine lütuf. Küçük harf A nokta diyor. Rab'den lütuf olarak sevk onun sevenlerle birlikte olur. Bu yüzden günümüz Rab İsa senin seviyorum söyleyerek başlasın. O zaman lütuf olarak Rab'den sevk almanız ile güne başladık. Rab'den lütuf olarak sevk onun sevenlerle birlikte olur. Bu Efesliler 6:24, Yuhanna 21:15-17'de bundan önce Petrus'un Rab'bi 3 kez inkar ettiğini biliyoruz. Öyleyse Rab ne yaptı? Rab Petrus'u iyileşiyor, onun geri alıyor, onunla paylaşıyordu. Bu yüzden Petrus'a 3 kez sordu, Petrus beni seviyor musun, beni seviyor musun? Rab bizden istediği şey de buydu. Konunun özüne gelince Rab bize soruyor, beni seviyor musun? Petrus, evet ya Rab senin sevdiğimi bilirsin. Peki biz Rabbimizi seviyorsak ne olacak? Petrus bunu söyledikten hemen sonra Rab ona dedi, kuzularım otlat. Kardeşler, eğer Rab'i seviyorsak Rab kendiliğinden kuzularının otlatmak için bize akacaktı. Sonra Rab Petrus yine Yuhanna oğlu Simon beni seviyor musun sordu. Petrus evet ya Rab senin sevdiğimi bilirsin dedi. İsa onu koyunlarımın güç dedi. Koyunlarımın güç, çobanlık etmek. Neşlendirmeye içeri yani Rabbin huzuru ve beslemesi ile insanları mutlu yapmaktır. Bu onları Tanrı'nın unsuruyla beslemeniz anlamına gelir. Petrus'a üçüncü kez bir kez daha sordu. Simon, beni seviyor musun? O dedi ki, ya Rab, senin her şeyi bilirsin. Senin sevdiğimi de bilirsin. İsa ona, koyunlarımın otla dedi. Şimdi kardeşimiz Lee'nin hizmetin sonunda sözünü söylüyorum. Eğer Yuhanna İncil'inin kristalleşme çalışması kitabında bakarsak, sonunda muhteşem bir başlık var. Kardeşliğiyle birlikte olduğumu hatırlıyorum. Bir takım başlıklar verdiğin zaman başlıklar kendilerinin dikkat çekicidir. Bu özel mesajı başlayış şu, Mesih'in köksel hizmeti ile işbirliği içindeki elçilerinin hizmeti idi. Peki bu Yuhanna 21:15 ile 17'de gösterilmektedir. Elçilerinin hizmetleri, Rabbi severek kuzularını otlamak, koyunlarını gütmek veya koyunlarını otlamaktı. Bu Mesih'in göksel hizmeti ile birleşliği içindeydi. Mesih'in göksel hizmeti neydi? 1. Petrus 2:25'e göre Mesih şu anda elbette yükselişindeydi. O dirişte yükselişteydi. O ne yapıyor? O canlarımızın çobanı ve gözetimindi. Gerçek kişiliğimizin durumuna bakıyor. İbranine 13 bize Mesih'in ne yaptığını gösterir. Dirilmiş ve yükselmiş Mesih, göksel hizmetinde koyunların büyük çobanıydı. Vahiy 1:12-13 biz altın kaldırımın ortasında yürüyen Mesih'i görüyoruz. O kahinlik giysiyle giymiş. Beline değil, gözüne altın kuşak sarılmıştı. Göğüs sevgiyi simgele ve kuşak bir kemer gibi şeydi. Altın kuşak ilahi gücü simgele. Bunu anlamı Mesih'in yeryüzündeki tüm kiliseleri gütmek ve beslemek için ilahi gücünü sevgiyle kullanmasıdır. Dahası o yürüyor. İnsanoğlu olarak altın kaldığının ortasında yürüyor. Evet, insanoğlu. Ama göğsün üzerinde sevgisi ve ilahi gücü simgeleyen altın bir kuşak vardı. Şimdi kaldınlıkla nasıl ilişkiydi? Eski anlaşmada gösterildiği resmine göre kahin her zaman kandırılık fitili kıparak yer ekledi. Bu Rabbin yaptığı şeydi. Bu konferansta bile her zaman bir tabele koyabileceğinizi hissediyorum. Şimdi bir kapım var. Sen Zoom'da katılıyorsun ama insanların içeri girmesi için bir tabele koyarsanız veya onlara kıparak için gelin gelin diyebilirim. Bir beberaj salonuna benziyor ama böyle bir kırmak için gelmek değil, fitini kırmak için söylenir. Bu ne amanına gelir? Rab bizim dünyevi olmamızı kırmak istiyor. Bizim günaha düşmüş bedenimizi ortadan kaldırmak istiyor. Kendi benimize yaşamamızı kesmek istiyor. Biz de şeytan, günah ve ölümle ilgili her şeyi ortadan kaldırmak istiyor. Sonra kiliseye iç valimize yağ katmak istiyor. Bu yağ Baba Tanrı'nın somutlaşması olan Mesih'in gerçekleşmesi olarak ruhu simgele. Şimdi bu büyük bir noktaya geldik. Bu noktayı seviyorum. İşte seferimizi korumanın yolu budur. Eğer Mesih'in bedenin uğruna ve gelini hazırlamak üzere seferinin korumanın yolu bilmek istiyor musunuz? Bu çok basit. Budur. Her gün sabah uyanışıyla doğru bir hayat yaşamalıyız. Sabahlara Rab tarafından gerçekten canlandıracağınız bir zaman geçirin. Sadece hareketlerden geçmeyin. Sabahlara eğer sen Rab'e, Rab sana geliyorum. Seninle iletişime geçmek istiyorum. Benimle iletişime geçmeni istiyorum. Sana dokunmak istiyorum. Bana dokunmanı istiyorum. Rab ne olduğunu her şeyle içime sonuna kadar dökmenizi istiyorum. Böylece sabah uyanışıyla bir hayat yaşıyoruz. Üstelik başkalarını besleyebilmek için çobanlık ve hayatını sürdürüyoruz. Nokta 1. Üçlü birlik Tanrı'nın çömet kaynağı olarak Rab İsa Mesih'in lütuf insanlar ruhumuzun kullanılmasıyla bizim tarafımızdan sevk almaktaydı. Galatalılarının son ayeti olan Galatalılar 6-18, Filipililer ve Filemon'un Rab İsa Mesih'in lütfünün ruhumuzda olduğunu gösterir. Bu yüzden Rabbi lütuf olarak deneyeceğiz. Ruhumuza araştırma yapmalıyız. Rab'be dokunmak için ruhumuza araştırma yap. O harika. 2. Timoteus 4:10-22. Buna Pavlus'un kaydedilmiş son sözleriydi. Rab ruhunla birlikte olsun. Lütuf sizinle olsun. Şimdi gerçekte bu varsa ruhumuzla birlikte olan biri olarak Rab'den sevk alıyorsak. Bizimle birlikte olan lütfudan sevk alıyoruz. Bu, onun en yüksek sevkine ve deneyimine sahip olduğumuz anlamına gelir. Öyleyse Rabbim ruhumuzla birlikte olmasından sevk almak, lütfun varlığına sahip olmaktır. Bu, kaybolduğunda kilisenin bozulması bulunmaktadır. Böylece 2. Timoteus 4:22 ayetin bizim geçerliğimiz olabildiğince dua etmeliyiz. Şimdi nokta Z. Tanrı'nın sözü, lütfu sözü. Elçilerin işleri 20:32. Bu Pavlos'un Efes'teki itiyarlara son zamanıydı. Pavlos dedi ki, sizi Tanrı'ya ve lütfunu bildiren sözse emanet ediyorum. Bu söz sizi ruça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasından birazsa kavuşturacak güçtedir. Yani Rab'in sözü lütuf sözdür. Eğer Tanrı'dan sevk almak isterseniz, dua etmenin rüyalı ve atmosferli sözünün içine girmeniz gerekiyor. Kolosserler 3:16, Mesih'in sözü bütün zenginliğine içinde yaşasın. Kendiliğinden biz yüreklerimizde lütfla ilahi söyleyeceksiniz. Bu harika değil mi? Sadece lütfla ilahi söylüyoruz. Şimdi Yeremya 15:16 sözlerinin bulu bulmaz de. Bazen ilk bölümün üzerinde atladık. Ancak kardeşler her gün Tanrı'nın sözlerini bulmalıyız. Tanrı'nın sözleriyle yine keşifle yapmalıyız. Ya bugün Tanrı'nın sözlerini buldum. Bunun geçmişte daha önce okudum. Tanrı'nın merhametiyle birçok kez hepimizin farklı işlevlere sahip olduğuna tanıklık edebilirim. Benim görevim bu kitabı ve bunun düzeltmektir. Bu toplantına için oradaydım. Benim Tanrı'yım bu toplantına için orada olabileceğimde. Bu kitabı düzenleyebilirim. Bu kitabı kardeşliğe her kelimesini okudum. Sonra ona geri dönüyorum. Ben neredeydim? Neredeydim? Bu sözle onlara tekrar gidiyorsun. Sonra ona Rabbin sesini için birbirine uygulanabilir sözle. Burada onun sözleri buluyorsunuz. Bu hizmet bize kutsal kitabın zenginliklerini açırlar ve kitabın gerçek önemini getirir. Bu yüzden sözlerini bulmalıyız. Bunu yaparsak bize neşe, yüreğimize sevinç olarak lütuf buldu. Nokta D. Süreç geçmiş üçlü birlik Tanrı'yı yaşamın lütfu olarak araya geldiğinde kutsallarla birlik temeli üzerinde tecrübe ediyoruz. Bu bizim deneyimimizdi. Şimdi sadece tüm ayetlere bakmanızı istiyorum. Sadece bu ayetlere göstereceğim. Elçilerin işleri 4:33 diyor ki, yani kilise ilk başladığında Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Bu harika. Bunun yeryüzündeki tüm yere kilisede yaşadığımız deneyim olması için dua ediyorum. Bir araya geldiğimizde lütuf hepimizin üzerindeydi. Şimdi elçilerin işleri 11:23. Bu kesinlikle harika. Bana bak, Antakya'ya varıp Tanrı'nın lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Başka bir yaşlı Tanrı'nın lütfu Baraba tarafından görünebiliyordu. Şimdi bu ne anlamına geliyor? Barnaba'nın Tanrı'nın lütfunun gömesi, Barnaba'nın imanlıların kurtuluşlarında, yaşamlarındaki değişimlerinde, kutsal yaşamlarında ve toplantılarında uyguladıkları armağanlara da üçlü bir Tanrı'nın kabul ettiğini, ondan sevk aldığını ve aracılıklarıyla ifade ettiğini gördüğün anlamına gelir. Bu nedenle Barnaba, üçlü birlik Tanrı'nın Antakya'daki asesler tarafından sevk aldığının ve onlara kurtuluşunda, yaşamların değişimlerinde, kutsal yaşamlarında, kendi toplantılarda, amanları kınanmalarında ifade ettiğini gördü. Bunların tamamen başkaları tarafından görülebilir. Bu görünün hale lütfüdür. Aslında Tanrı'nın lütfunun görebiliriz. Bu lütuf bizde hareket ediyor. Bu ayet bize Barnaba'nın Antakya'daki asisleri yüreğinden Rab'de kalmaya tavsiye ettiğini söylüyor. Bu onlara Rab'de sürekli sadık kalmaları, Rab'de bağlanmaları veya Rab'le yakın paydaşlık içinde yaşamaları için emrediği anlamına geliyor. Şimdi noktasına geleceğiz. Acıların ve denimlerin ortasında Rabbi attın ve her şeye yeten lütfu olarak tecrübe edebiliriz. Elbette 2. Korintliler 12:9 bunu gösteriyor. Atta ve her şeye. Pavlos bedende bir dikken var olduğunu zaman Rab dikkenin kaldırmadı. Ama Rab ona lütfum sana yetti. Çünkü gücüm güçsüzlükte tamamlandı dedi. Watchman Nee bununla ilgili hikaye anlatıyor. Bizde toprak kaplar içinde hazinen altı küçük kitap var. Onun satan amanızı ve okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitapçı. Ama bu kitapçıkta eğer bir hikaye kelimesi kendisine anlatamasam beni affettin ama bunun hikayesinin özü budur. Kardeş Nee Rab'den bir hastalık olsun, onun elgenen bir şeydi. Onun kaldırmasını istiyordu. Ni kardeş, Rabbim ona nehrinden aşağıya giden bir teneknin resminin gösterdiğini söyledi. Çok büyük nehre çıkan bir kaya vardı ve geminin nehri aşağıya gitmesi için yolu engelliyor. Ve böylece Rab bunu Watchman'a söyledi. Bu resmin ona gösterdi ve sonra Rab şunu söyledi. Bu kayaya kaldırmamı istiyor musun? Yoksa nehrin şu seviyesini yükselmemi istiyor musun? Hemen kardeşini Tanrı'nın kayayı kaldırma işiyle ilgilenmediğini fark etti. O lütuf artırıcı iş içinde. Acılardan veya denemelerden pek çok kez geçtiğimizde onun varlığımızdaki ondan sevk alma düzen 20'si atabileceğimizin nereden olur. Şimdi F noktası Rab için onun lütfunun gücüyle çalışmalıyız. Pavlos elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değilim. Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi dedi. G noktasına gelelim. Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi kayaları olmalıyız. Kardeşli bu çok ilginç. 1. Timoteos 1:3-4 gibi tasarı kelimesi. Yeni anlamıştaki tek öğretinin Tanrı'nın tasarının öğreti olduğunu soruyor. Tasarı gerçek ekonomiye. Kaya kelimesi gerçek olarak ekonomos. Tanrı'nın çok yönlü lütfunun iyi ekonomos olmalıyız. Bunun anlamını iyi distribütörler veya dayatıcılar anlamamız gerekir. Tanrı'nın lütfudur. Yani Efesli 3:2 Pavlos asislere Tanrı'nın başladığı lütuf görevine sahip olduğunu söyledi. Şimdi orada kayalık için o kelime de ekonomiye geçer. Tanrı'nın tasarısı bize bağlı olduğunda bizim kayyalıyımız olur. Ve dedi, Tanrı'nın bana başladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirdiğini söyledi. Kardeşler, pratik olarak ne demek? Bu başkalarının iyiliği için Rab İsa'dan sevk aldığımız amanına gelir. Her gün Rab'den sevk almanın sebebi ilgilendiğim asısı. Hatta ailem uğruna Rab'den sevk almalıyım. Bu bana senin içindir. Hayatında deneyiminde bana bu sözlere silmeyin. Eğer bana yoksa sizin için olamaz. Bana ifadesi sevkimiz için içimize ruh olarak dayatılmış Tanrı'yı ve Mesih'i elde etmektir. Bu bana demek ki o zaman üçlü birlik Tanrı'dan sevk almamız bizden diğerlerine dışarı akar. Bu senin için demektir. Bu ayetlere orada duracağım. Oldukça harikalı. Onlara daha sonra bakabilirsiniz. Nokta ha. De ki, lütfü kuvveti, lütfü gücü ve lütfü yaşamıyla Tanrı ve birbirimize karşı haklı olabiliriz. Lütfü doğruluk meydana geldi. Tüm bu ayetler bunu gösteriyor. Romanına 5:21 dediğim lütuf doğruluklukla ekmenlik şusun. Şimdi C noktasına gelelim. Büyük dedesi Hanok gibi Nuh onun imanının gücü olmak için Tanrı'nın ilahi usulü ona içine nüfuz ettirmiş. Kardeşler bunu her zaman çok sevinmiştim. Çünkü imansız olduğumda nasıl imanlım olabileceğimi hep merak etmiştim. İnsanlar nasıl sadece Tanrı'ya ve Mesih'e iman etsinler? Bu bir bakış değil. Bu sana nakledilen ve içine dökülen Tanrı'nın ilahi usulüdür. Ve bu senin inanma yeteneğin olur. Bu nedenle İbranine kitabı bize gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikmemizi söyledi. Gözümüzü İsa'ya diktiğimizde inanma yeteneğimiz olmak için kendisini iman olarak içinize döke. Sonun olarak kötü koşaya bir karşı çıkma olarak doğruluğun mirasçısı ve doğruluk yönünü bildiren oldu. Nuh doğruluğu Tanrı'nın bu tanrısız nesil üzerinde yalgısını yerine getirmek konumundun güçlendirdi. Şimdi C noktasına gelelim. Nuh'un inşa ettiği gemi Tanrı'nın kurtuluş olarak pratik ve şimdiki Mesih'in bir simgesidir. Gemi inşa etmek, toplu Mesih olarak Mesih'in bedenini inşa etmek için deneyimizde Tanrı'nın kurtuluş olarak pratik ve şimdiki Mesih'i inşa etmekti. Filipililere göre bu kendi kurtuluşumuzu etkin kılmaktı. Şimdi bunun tam olarak anlayabilmemiz için şunu söylememe izin verin. Gemi bir yandan Mesih'in kendisinin simgele, öte yandan geminin de kiliseyi simgelediğini söyleyebiliriz. Biz kutsal kitapta en büyük peygamberlik Matta 16:15 olduğunu biliriz. Dedi ki, kilisem kuracağım. Ama kardeşler, haydi bu noktaya geri dönelim. Gemi Mesih'in kendisinin simgeli. Aslında bu Tanrı'nın kurtarış olarak pratik ve şimdiki Mesih'i simgeli. Şimdi bunu düşündün. Nuh'un ailesi için kurtuluş olarak ne biliniyordu? Kurtuluşları gemiydi. Bu onların kurtuluşuydu. Kardeşler, kurtuluşumuz Mesih'ti. Bu yüzden deneyimizde praktik veya simdiki Mesih'i inşa etmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımızda bu Mesih'in bedeninin inşası içindir. Yani bu geminin ikinci tuğlu simgesi. Burası Mesih'in bedeninin toplu Mesih olarak inşa edildiği yeriydi. Ve bu bizim kendi kurtuluşumuzun sonunca götürmemizdir. Dolayısıyla dönemimizde Mesih'in bedenini inşa etme için pratik ve şimdiki Mesih inşa etimizde bu eğri ve şapik kuşaktan kurtulmuş oluruz. Bir de biz tam şekilde yeniden doğuş, dönüşüm, yüceltiliş yoluyla kurtuluyoruz. Yani bir çağır, bir sonraki yaşamaya ödülümüz olacak galip gelin, Mesih'in gelinin olan bin yıllık egemenliğin çağrına kurtulacağız. Öyleyse ki her gün deneyimizde pratik veya şimdiki Mesih'i inşa edin. Bunu yaparsanız Mesih'in bedenini inşa etmek için deneyimizde inşa ettiğiniz Mesih'e gireceksiniz. Bu geminin inşası olacak. Eğer beni anlarsan bu ifadeyi bu şekilde kullanacağım. Net olarak gerçekte Mesih'te olacaksın. Sen uçacaksın. Bin yıllık egemenliğine sametizce uçacaksın. Şimdi bunun altında öz anca söylediğim gibi nokta bir, gemiyi inşa etmek Mesih'in bedenin yani toplu Mesih'i inşa etme için deneyimizde Mesih'i inşa etme olan kendi kurtulmuşu etkin kılmaktı. İkinci nokta, ruhun üzerine çalıştığı ve içine giydiği şey Tanrı'nın kurtuluşu olan gemiydi. Yani geminin Tanrı'nın kurtuluşunun simgelediğini görüyoruz. Tanrı'nın kurtuluşu olarak içine girebileceğimiz pratik ve şimdiki Mesih'e sahip olmalıyız. Mesih'imiz sadece tanrısal bir Mesih değil. O uzakta bir Mesih değil. O pratik bir Mesih'dir. O şimdiki bir Mesih'dir. O geleceğimiz Tanrı'nın kurtuluşu olarak Mesih'dir. Yani noktası C3 diyor. Filipililere 2:12 kurtuluş suçlamadan ve ateş göründen ebede kurtuluş değil. Ama yaşayan bir kişisi olan Mesih günlük ve sürekli kurtuluştu. Ebede kurtuluşa kavuşturmanıza rağmen eri ve şapık kuşundan daha fazla kurtuluşa ihtiyacımız vardı. Bu yüzden Filipililere 2:12 bize kendi kurtuluşumuzu sonunca götürmemizi söylüyor. Filipililere 2:15 bize Tanrı'nın çocukları olarak bu eğri ve sapık kuşağın ortasında olduğumuzu söyledi. O eğri ve sapık kuşuştan kurtarılmalıyız. Nasıl? Yaşam sözüne şimdiki sarılarak, yaşama sözüne şimdiki sarılmak, Mesih'i göstermek, yaşamala diğerlerine yaşam sözünün göstermek ve sunmaktı. O zamanlarında Efren'deki yıldızlar gibi parladığınızı söyle. Parlıyorsun. Bu kelimeleri beğendim. Dünyadayken parlamalıyız. Biz sadece parlayabiliriz. Eğer biz Mesih'in yaşam sözünün her güne zengin bir şekilde içimizde yaşamasına izin verirsek, Tanrı'nın kurtuluş yolundayız. Bu yola girdik ve bu yolu geçiyoruz. Şimdi kendi kurtuluşumuzu sonunca götürmemiz ve ne olduğunu bilmemize sağla. A. Nokta. Nuh gemiye ne kadar çok inşa edilse Tanrı'nın kurtuluşuna kadar çok geçti veya sonunda çalıştığı işine girdi. B. Bugün deneyimizde inşa ettiğimiz Mesih gelecekteki kurtuluşumuz olacak. Bir gün Tanrı'nın hikmiyeti altında inşa ettiğimiz Mesih'e gireceğiz. Bunu dinle. C. Nokta. Bugün bile deneyimlerimizde Mesih'i inşa edersek Mesih'te kalarak ikamet edebiliriz. Başka bir deyişle eğer sabah uyandığınızda deneyiminizde Mesih'i inşa etmeye güne başlıyorsanız ve bunun gün boyunca yaparsanız kendinizden inşa ettiğiniz Mesih içine giymek yeteneğine sahipsiniz. Mesih'te kalabilir veya yaşayabilirsiniz. Şimdi birinci nokta, denen yeminlerimizde Mesih'i inşa etmek, Rabbi sevmek. Bu harika değil mi? Bu pratiktir. Kardeşler, ya Rab İsa, seni her zaman seviyorum. Adını çağırarak onunla konuş. Gençlerimiz için çok yük altındayım. Gençlere ilgilenen sizle Rab'le konuşmak için onlara yardım etmelisin. Kutsal kitap 3 kez İbrahim'in Tanrı'nın dostu olduğunu bahsetti. Musa'nın Tanrı'nın arkadaşı olduğunu göreceğiz. İbrahim, Tanrı'yla konuşabileceğine dair Tanrı'yla yakın bir ilişki hissetti. Biz Tanrı'yla konuşmak öğrenmemiz gerekiyor. Tanrı biziyle sonsuz anıt olana kadar bu yüzlerce Tanrı'yla konuşmalıyız. Herhangi bir sorununuz varsa sadece Tanrı'ya söylemeliyiz. Rab tam içimizdeydi. O bizimle yüz yüze beraberdi. Öyleyse yalgı geldiğinde diyebiliriz ki, ya Rab, bu endişe senindir. Bu benim değil. Bu kaygıyı sana veriyorum. Çünkü benim için bunu taşıyorsun. Dinle, bunu soruyorsun. Rabbim, huzurunu kendinden içine alacaksın ve metabolizma içinde sürekli çalışacak. Mesih'i yaşamak budur. Şimdi bir sonraki noktada doğrudan hizmetin kitabından alıntı yapıyorum. Sana alıntı yaptıklarım muhteşem bir şey. Burada bir sır var. Bu sırrı, yani Rab'le yüz yüze sıkıntınızı, endişenizi, sorununuzu konuşma. Rab'in adını çağırarak konuşma sırrı bilmeyene Mesih'i yaşama zor bir şeydir. O zaman aslında Rab'le sürekli konuşma pratik yapmalıyız. Sonra kendiliğinden Mesih'i yaşayacağız. Bu ne bir sırdır? Gerçek sır budur. Tamam, pardon, cümleyi bitirmedim. Adını çağırarak onunla konuşuyor, onunla paylaşıyor, ona göre yaşıyor ve her saat, her gün onunla birlikte yürüyoruz. Böylece onunla birlikte yürüyen ve Tanrı'yla birlikte çalışan olabiliriz. Şimdi nokta 2 diyor ki, o halde kurtuluşumuz olarak ona girebilmemiz için deneyimizde Mesih'i inşa ederiz. Nokta 5. Filipilerine 4 bölümün tamın kurtulmuş olarak her şeyi kapsayan, yaşayan bir kişi olan Mesih'ten bahsetti. Bundan önce Filipilerin kitabının hiç böyle düşündünüz mü bilmiyorum. 4 bölümün bütününün kurtulmuş olarak Mesih'in yaşayan kişiliği hakkında konuşuyor. Nokta A diyor ki, Filipilere 1. bölümdeki kurtuluş herhangi durumda Mesih'i yaşamak ve büyütmekte. Nokta B, Filipilere 2. bölümdeki kurtuluş yaşamın süsünün ortaya koyarak Mesih'i yansıtmadı. Nokta C, Filipilere 3. bölümdeki kurtuluş Tanrı'nın doğruluğu, yani Tanrı'nın kendisi Mesih'te somutlaştırılmıştı. Yani Filipilere 3:8-9 içinde Pafros dedi ki, öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunuyorum. Nokta D diyor ki, Filipiler 4 bölümdeki kurtuluş gerçek kıymetleriyle doğru, saf, sevimli, hayranlık uyandıran, edemli ve övmeye değer olan Mesih'in kendisidir. Filipililer 4:8'de görürüz. Şimdi ikinci noktada Nuh'un çalışmasına geliyoruz. Nuh'un işi çağı değiştiren bir işti. İkinci Korinine 6:1 Pafros kendisinin ve onun emektaşları üçlü birliktenin ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Tüm işimiz sevgili Rabbimiz İsa ile birlikte çalışmaktadır. Onun işi nedir? Onun işi kilisesinin insan etmekti. Bu nedenle Mesih'in bedenin olarak kiliseyi inşa etmek için deneyimizde kurtulmuş olmak üzere her gün pratik ve şimdiki Mesih'i inşa etmemiz gerekiyor. A nokta, Tanrı'nın ruha geniş kapsamlı bir vahiy, dahi ileri bir vahiy, gemiyi inşa etme için vahiy verdi. Bu Tanrı'nın yozlaşmış kusları sonlandırıp yeni bir çağ getirmesinin yoludur. Nuh gemiye kendi rüya, hayal gücüne göre değil, kesinlikle Tanrı'nın vahiyine ve ilahi talimatlara göre imanı inşa etti. İbranine 11:6-7, özellikle 7. ayette Nuh iman sayesinde ilahi talimat verildi. Bunu sevdim. Sadece kutsal kitabım alıp okumanız çok büyük bir merhamet. Kutsal kitabı düzenli olarak okuyorsunuz. Ayrıca bu kutsal kitabı açan dipnotları da okudunuz. Bu gerçek yeni anlaşmanın hizmeti. O kutsal kitabın yerini almıyor ama onun açıkla. Kutsal kitaptaki Mesih'in araştırma zenginliklerini açar. Sizi kutsal kitabın içsel önlemine götürürler. Mesih'in genini hazırlamamız, Mesih'in bedeninde kiliseyi inşa etmemiz için size ilahi açıklamaları veriyorlar. Nokta A. 1. Gemi Mesih'in bir simgesi, yanlışça bireysel Mesih değil. Aynı zamanda Mesih'in bedenin ve yeni yarışanımda tamamlayacak yeni insan olan toplu Mesih kilisedir. Nokta 2. Geminin inşası, Tanrı ile birlikte çalışanlar tarafından yapılması olarak Mesih'in zenginlik uzunluğuyla birlikte toplu Mesih'in inşasının simgeliyor. Yani bu anı hatıra içlerinde çok şey var. Bunun alabilirsin diye ben çok mutluyum. Bunun sadece rafta koymayın. Belirli noktalarda kısa dualar edebilirsiniz. Yanınıza alıp buna geri dönebilirsiniz. Diyebiliriz ki, ya doğru, konferansta geminin içsel şekilde inşa edilmesi hakkında konuştuğunu hatırladım. Onunla ilgili biraz hafızan var. Ama onu konuşamıyorsun. Bu anahata geri dönebilirsiniz. Bunun için dua edebilirsiniz. Varlığınızın bir parçası olacak. Üçüncü nokta. Bu inşa Mesih'in insanlara birlikte inşa etmesi için Mesih'in insanlara çalışmasıdır. Böyle onlar Tanrı'nın bedeninde görünmesi olabilirler. Şimdi Romanine 11:36 bakalım. Ne zaman Tanrı'yla birlikte bir iş yaptığımızda bütün emeğimiz Romanina 11:30'a göre veya Tanrı'nda yapmamız gerekir. Bunun Rabbin aracıyla ve ona onun yüceliği için olması gerekir. Başka bir deyişle şimdi çıkardığım sözle bile sizinle konuştuğum şeyin Rab'den çıkan olmasıdır. Rab konuştuğum sözlerin kaynağın olduğu anlamına gelir. Her an konuşsak, nasıl hizmet edersek edelim, Tanrı'ndan çıkmasını istiyoruz. Onun mükemmel istediğine göre sadece Tanrı'nın aracıyla olmak istiyoruz. Bu yaptığımız şeyin gerçek aracı ruh olarak Mesih'te Tanrı'nın olduğu anlamına gelir. Bizim aracılarımız, yolumuz Mesih'te. O bizim yaşamımız, gücümüz, yaşam kaynağımız. Onun başkalarına hizmet etmek için her şeyimiz oldu. Bunun sonucu nedir? Bunun sonucu yaptığımız her şeyin ona ve toplu ifadesi olan yüceliği için olmasıdır. B nokta. Gemiyi inşa ederek ve içine girerek Nuh yanlışça Tanrı'nın kötü kuşları yargısından tufan yoluyla kurtulmakla kalmadı. Aynı zamanda bu kuşaktan ayrıldı ve yeni bir çağı meydana getirdi. C nokta. Aynı şekilde kiliseyi inşa ederek ve kilise hayatına girerek büyük sıkıntılı aracıyla bugünün kötü kuşları üzerine Tanrı'nın yargısından kurtulacağız. Ve bu kuşaktan ayrılarak yeni bir çağı, yeni bin yıllık çağına getireceğiz. Bu yüzden buradayız. Rabbin geri alışı, Mesih'in geri gelmesi için galip gelen gelenin olmaktır. Aslında bu gelin yaratılış iki yemide Tanrı'nın inşasıdır. Bunun bir resmini görebilirsiniz. Tanrı Adem'in kabuğa kemiklerinden birinin aldı, Adem'den aldığı kabuğa kemiğinden bir kadının inşa etti. Peki ne Tanrı ne yapıyor? O Mesih kendisi olan yaşamın varlığımızı inşa ediyor. Ayrıca bir kadın olarak bizi inşa ediyor. O kadın kimdi? O kadın Mesih'in gelinindi. Şimdi Ç noktasına geliyoruz. Nokta Ç diyor. Geminin uzunluğu 300, genişliği 50 veya yüksekliği 30 aşın idi. Tanrı'nın inşasındaki temel yal sayılar 3 ve 5'ti. Bu sayılar Tanrı'nın kutsal dayatımın yoluyla üçlü birlik Tanrı'nın insana karşıtını gösteriyor. D nokta. İlk mesajda biraz bahsettiğimiz bu noktalardan bazılarının söylemeye devam ediyor. Ancak bunları tekrar etmek değerlidir. Nokta D. Gemi üç katlıdır. Alt, ikinci ve üçüncü kat vardı. Bu kitaptan okuduğum gibi kutsal kitabı yorumlamanın temel ilkesi nedir? Bizim sırrı etti nedir? Bizim sırrımız seçilmiş hakkında onlara inşa etmek. Mesih'in bedenin olmak. Onlara Mesih'in gelinin olmaya inşa olarak yeni yarışım halinin gelmiştiler. Yani noktası bir. Buluşma çadırının üç boylumu hepimizin giymesi gereken derinlikleri işaret etti. Geminin üç katı hepimizin erişmesi gereken yüzeliğe işaret etti. Geminin üç hikayesi hepimiz ulaşması gereken yüzeliğe işaret ediyor. İkinci nokta. Geminin üç katı uçlu bir tanrıya simgele. Ruh bizi oğula getirir ve oğlu bizi babaya getirir. Babaya geldiğimizde üçüncü kattayız. Kardeşler, bunun kaybolan oğlu ile Luka 15'te görebilirsiniz. Ruh bizi oğula getiriyor. Luka 15'te bahsetmişti. İlk şey 99 koyunu bırakıp kaybolanın bulana dek onun altına düşen çoban olarak oğlu Mesih'ti. Bulana kadar altına düştü şöyledi. Kardeşler, Rab asla kimseye vaçmez. Hepimiz buna tanınık ediyoruz. Bizi bulana kadar altımıza düştü. İşte Mesih'ti. Oğlun fidyeyle kurtarış. Ama devamına bakarsanız, 10 gümüş parası var olan bir kadının benzetmesinden bahsediyor. O bir gümüş parası kaybettiğinde parasının kandır yakıp evi süpürerek bulanan dek her tarafı dikkatle aradı. Buna sözle, bulana dek aradı sözleri, bu o bulana dek duymayacağı amenimine geri. Bu ruhun arama kutsallaştırması. Bizim kurtarıcımız olarak Rabbi kabul etmeden önce ruh bizi aramaktaydı. Çevremizde çalışıyordu. bizi arıyordu. O sözü kullanarak içimize ışık verip hissimize gelmesine neden oldu. Sonra Kaboran oğlu diyor ki, aklı başına gelince söyle dedi, kalkıp babamın yanına döneceğim. Böylece babasına döndü ve babası onu gördü. Köylerine çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin. Kaftan Tanrı'nın tatmin ettiği doğruluk olarak Mesih'i simgeli. Pamağına yüzü takmak buhuleyen ruhu simgeli. Ayaklarına çarık giydirmek kirli dünyadan bizi kurtarmak için Tanrı'nın kurtarış gücü anlamına gelir. Vezirliği danaya getirmek, kesmek, yemek ve evlenmesekimiz için çağmıyla ödülümüz zengin Mesih'i ifade etti. Öyleyse Luka 15'te kurtuluşumuz ve yeniden doğuşumuz için bizi o Mesih'e getiren ruhun arama kutsallaştırmasıdır. Bu nihayetinde bizi Tanrı'ya, Baba'ya veya kilise olan Tanrı'nın evine getirir. Kilisede ne duyuyoruz? İnsanların yemek yediğini ve evlendiğini duyuyoruz. Kilisemiz böyle olmalı. İnsana Mesih'i diyor. İnsana Mesih'i yiyor ve Mesih'in tadını çıkarıyor. Şimdi üçlü birlik Tanrı'na en derin ve en yüksek yakınlık içine girmemiz gereken üç şey var. Bununla bizi üçüncü katına götürüp bize onun gizemi, sırrı saklanmış definde gösterir. Bunun ilk oturumda söyledim. Eğer üç katlı bir apartmanın deresiniz veya üç katlı bir eviniz varsa ve üçüncü katta yaşıyorsanız yalnızca sizinle en yakın olanları bu üçüncü katına getireceksiniz. Onlara gizeminizi, sırlarınızı ve gizli hazinelerinizi göstereceksiniz. Bu ayetle bize Tanrı ile nasıl yakın olabileceğimizi anlatıyor. 1. Korintliler 2.9 Tanrı'nın kendisinin sevenler için hazırladıklarını hiçbir görmedi, hiç kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Tanrı'nın kendisinin sevenler için hazırladı. Öyleyse Tanrı'nı sevmemiz gerekiyor. 1. Korintliler 16.22 Rabbi sevmeyene lanet olsun. Tanrı'yı sevmezsek bir lanet altındayız. Ama Tanrı'yı sevmezsek her şey tarif edilemez. 1. Korintliler 2.9 Üçlü birlik Tanrı'nın tüm araştırma zenginliklerinden onun seferek sef alabiliriz. 2. Korintliler 2.10 bize yaptığımız her şeyin Mesih'in önünde olması gerektiğini söyle. Önünde için Grekçe olarak yüz amanına gelir. Biz Mesih'in yüzünde gösterinin endekste bir şey yapıyoruz. Mısır'dan çıkış 33.11 bize Rabbin Musa ile tipki bir adam arkadaşıyla konuşurken yüz yüze konuştuğunu söyle. Dua etmeliyiz. Rabbim benim yoldaşım yap. Benimle her gün yüz yüze konuşmanı istiyorum. Lokada, gemide, ışık için göklere doğru bir pencere vardı. Çaldış diye olarak bu tavan penceresi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak göğe doğru üçüncü katta bir açılık var. Niye gösteriyor? Bu sahip olduğunuz yaşam biterinize bağlayarak hangi katta olduğunuzu gösterir. Kardeşler, dua etmeliyiz. Rab, benim seninle en yüksek ve en derin yakınlığa getirir. Üçlü birlik Tanrı'nın üçüncü katında olmak istiyorum. Böylece sizden en fazla miktarda ışık alabilmek için bu açık pencerenin altında olabilirim. Şimdi burada Yaratılış 6.16 diyor. Işık için gemide pencere yapacaktı. 1. nokta diyor. İbrince pencere kelimesi öğlen kelimesiyle aynı köke sahipti. Bu pencerenin altındayken öğle vakti ve ışıkla dolu olduğunu anlamına gelir. Nokta 2. Tipki gemide tek bir pencere, bir açıklık olduğu gibi tarının inşasında tek bir hizmet aracısıyla tek bir pencere, bir vahiy ve tek bir görün vardır. Bu nedenle elçilerin işleri 26-19 Pavlos dedi. Bunun için ey Kral Agrippa bu göksel görünme uymazsızlık etmedim dedi. Bu göksel görüm nedir? Pavlos'un mektubunun okusanız bu göksel görüm Tanrı'nın ebedi tasarısının göksel görümün olduğunu çok açıktı. Tanrı'nın sonsuz tasarısına dair bir göksel görüm bu çağrın görümü. Bunun bu çağrın hizmeti aracıyla içimize dayatılı. Devam edeyim. Gelmeye yalnızca bir kapı, tek giriş vardı. Tek kapı mesidi. Bu tek kapı mesidi. Yaratılış 7-16'yı seviyorum. Ve diyor, gemiye giren hayvana Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi erkek ve dişiydi. Bunun dinle, Rab Nuh'un adından kapıyı kapadı. Kardeşli, biz Mesih içine girmiş ve Tanrı'nın arkamızdan kapıyı kapattı. Yani Mesih'ten çıkmamız için çok geç olduğu demek ki. Tanrı seni Mesih içine kapattı. Artık Mesih'te bir kişisiniz. Öyleyse birinci nokta, Nuh'un gemiye girmesi Mesih'e girmemizin bir simgesidir. İkinci nokta, Rab İsa'ya inandığımız onanda Tanrı'nın tarafından ondan hiçbir çıkış yolu olmazsın kaptırırız. G nokta, gemi su saldırısına dayanabilen reçinle bir ahşap olan bir tuğ selvi olan gove acıyından yapılmıştı. Bu ölüm sularına dayanabilen çamura girmiş Mesih'in bir resimindi. Bu ölümün sularına direnen çamura girmiş Mesih'in bir simgesiydi. Yumuşak G nokta. Gemi içinde ve dışında Tanrı'nın inşası kaplayan Mesih'in kurtarıcı kanının bir simgesi olan siftle kaplıydı. Birinci nokta, İbranice şift kelime kaplama anlamına gelen Keferet kemesiyle aynı göklük sahipti. Nuh ailesi geminin üzerinde şift ile tufanın yargılamasından kurtuldu. Bu da Mesih'e inananların Mesih'i ifidiyle kurtarma kanıyına Tanrı'nın yargısından kurtardığını gösteriyor. İkinci nokta, bunu seviyorum. Biz kana her baktığımızda huzur buluruz. Tanrı'nın kana baktığında tatmin olur. Şeytan kana baktığında saldıramaz. Melekler kan baktığında ona sevinir. Mesih'in kanı yani Mesih'in değerli kanı için Tanrı'ya sürekli olsun. H nokta, Nuh'un geçtiği su suyla baptizm bir simgesi. 1. Petrus 3:20-21'den nokta 1. Geminin üzerindeki Mesih'in kanının simgeleyen sift Nuh'u tufan yargılamasından kurtarırken vatiz suyunu ifade eden tufan suyu sadece dünyayı yargılamakla kalmadı. Aynı zamanda Nuh'u kötü çağından da ayrıydı. 2. Tufan suyu Nuh'u eski yaşam tarzından yeni bir ortama kurtardı. Aynı şekilde vatiz suyu da bizi doğuştan gelen boş yaşam tarzından çıkararak Mesih dirişte yaşama tarzını getirir. Romanina 6:3-5 bize bunu söyle. Matta 28:19 vatiz edildiğimizde üçlü birlik Tanrı içine vatiz edildiğimizde söyle. Galatasaraylılar 3:7 biz Mesih'i içine vatiz olduğumuzu söylüyor. Burada Romanina 6 Mesih'in ölümüne vaftiz edildiğimizi söyle. 1. Korintliler 12-13 Mesih'in bedenine vaftiz edildiğimizi söylüyor. Kardeşler, insanlar vaftiz olmadan önce onlara bunları paylaşmalıyız. Böyle onlar kendilerine ne olacağını fark etsinler. Vaftiz olduklarında Mesih'in önümüne vaftiz ediyorlardır. Sonuç olarak eski yaşam tarzları vaftiz sularına gömüldü. Yeni bir ortama getirildi. Bu yeni ortam nedir? Yeni bir yaşam su meclisine yürümeye eti yeni bir ortam. Yani ona Mesih'in dirilişinde yürüyorlar. Her neyse bu Nuh'un çağrı değiştiren yaşamasının ve çalışmasının önemi. Ne Mehmet ki böyle okuma materyalimiz var. Hatta birlikte okuyabilirsiniz. Seni tavsiye ediyorum. Sen noktaların üzerinde yaratılış yaşamla çalışma kitabını okuyabilirsiniz. Çok daha fazlasını göreceksiniz. Neyse burada duralım ve biraz paylaşalım, biraz tanrılık edelim. Amin.